Ayrım 17, Tuzak, Wilbur Smith, sayfa 153. Şasa kendisine Santain House'un köşe odalarını vermişti. Isabelle'nin yeni sekreteri Courtney şirketinin 20 yıllık emektarlarından biriydi. Sekreter dıştaki büroda oturuyordu. Isabella'nın odası ise Şasa'nın Sea Point'te yeni bir apartman yapılması için yıkılan 200 yıllık bir binadan kurtarabildiği lambrilerle kaplıydı. Tahtanın şahane bir yağ sarısı rengi vardı. Şasa özel koleksiyonundan 4 de tablo vermişti. Raflardaki kitaplar maroken kaplıydı. Dairesinden park ve St. George Katedrali, daha geride de Masa Dağı görülüyordu. İnsanın penceresinden dağı görmediği takdirde gerçek Cape Townlu sayılamayacağı söylenirdi. Isabella müstakbel seçmenlerine yazılan mektupları imzalayıp sekreterinin odasına götürdü. Sekreterin odası boş, yazı makinesinin üstü örtülüydü. Isabella saatine baktı. Vay canına, saat 5'i geçmiş. Zamanın bu kadar çabuk ve acısız geçmesi karşısında ani bir duygusal rahatlama duydu içinde. Nikki'yi kaybettiğinden beri bu hep böyleydi. Kaybının büyük acısına dayanabilmek için çok ve uzun saatler çalışmaya vermişti kendine. Veltevre'den de akşam yemeği saat tam 8:30'daydı. Kokteyller de ondan yarım saat önce içilirdi. Daha zamanı olduğu için yine masasına döndü. Şahsa hazırladığı bir rapor taslağını üzerine bu yarın sabah yetişsin, seni seviyorum babam diye yazıp masaya bırakmıştı. Elçilikte yaşadıkları yıllarda Isabella babasının yazdığı raporları ve yapacağı konuşmaları dil bakımından kontrol etmek gibi bir alışkanlık edinmişti. Şahsa'nın aslında böyle bir yardıma ihtiyacı yoktu. Ancak bu her ikisine de zevk vermekteydi. Ve Şahsa kimi zaman aşırılığa kaçıp uygunsuz bir benzetme falan da yapardı. Ayrıca en azından kızının övgülerinden pek hoşlanırdı. Isabella 12 sayfalık raporu dikkatle okuduktan sonra sadece bir yerinde düzeltme yaptı. Kağıdın altına ne de akıllı bir baba seçmişim diye yazarak raporu alıp halı kaplı uzun koridorun ucundaki babasının odasına götürdü. Kilitli kapıyı kendisindeki ikinci anahtarıyla açıp içeri girdi. Şahsa'nın odası kendi odasının 4 katı büyüklükteydi. Masanın Versailles Sarayı'nın Veliaht Dairesi'nden geldiği söylenirdi. Bunu kanıtlamak için elinde 1791 tarihli bir açık arttırma satış belgesi bile vardı. Isabella raporu masanın üstüne bıraktıysa da daha sonradan fikrini değiştirdi. Rapor sadece başbakan ve kabine üyeleri tarafından okunacaktı. Yazılanların bazıları çok gizliydi ve ulusal güvenliği ilgilendiriyordu. Şahsa zaten raporu kendi masasına öyle açıkta bırakmamalıydı. Ancak babası çoğunlukla çok dikkatsiz davranırdı. Isabella raporu alıp babasının özel kasasına götürdü. Kasa bir kitap rafının arkasındaydı. Mekanizması da kitaplığın üstündeki abajura monte edilmişti. Ampulü bir meşale gibi tutan bronz melek heykelciği tutulup hafifçe çekildi ve kitaplık sessizce yana kayar ve yeşil boyalı kocaman çelik kasa kapısı ortaya çıkardı. Şahsa'nın şifresinde de hiçbir özellik yoktu. Kendi doğum tarihinin tersten okunmasıydı. Şahsa'nın dışında sadece özel yardımcılığını yüklenen Isabella bilirdi şifreyi. Nana ve Gary'ye bile söylemiş değildi. Isabella ağır çelik kapıyı açıp bir mağara gibi olan odaya girdi. Babasına sık sık burasını düzenli tutmasını söylerdi. Şimdi de iki yeşil Armscor dosyasının masanın üstüne rastgele atıldığını görünce yine başını salladı. Kasa odasını elinden geldiği kadarıyla düzene soktu, kapıyı kilitledi ve babasının odasından çıktı. Mini arabasına oturunca derin derin içini çekti sonra. Çok uzun bir gün geçirmişti ve akşam yemeğinden sonra da seçim toplantısı vardı. Gece yarısından çok sonra yatabilecekti ancak. Bir an Veltevre'den'e kestirmeden gitmeyi düşündü. Ama yine de araba sanki kendi iradesiyle daha doğru tırmanmaya başladı ve 15 dakika sonra Kemps Bay Postanesi'nin arka sokağındaydı. Posta kutusuna doğru yürürken midesindeki o alışık olduğu ağırlığı duydu yine. Haftalardır olduğu gibi boş mu olacaktı bu kere de? Nikki'den bir daha asla haber alamayacak mıydı? Kutunun kapağını açınca yüreği göğüs kafesinden fırlayacakmış gibi oldu. Bir hırsız gibi zarfı kapıp ceketinin cebine soktu. Her zaman olduğu gibi kıyı yolunda ağaçların altında park edip zarfı açtı. 4 satırlık talimatı korku ve beklenti karışımıyla okudu. Yeni bir şeydi bu. Kendisine verilen talimata uyarak mektubu ezberledi ve sonra yakıp küllerini savurdu. Isabella mektubu aldıktan 3 gün sonra cuma sabahı mini arabasını Claremont mahallesindeki yeni Pick and Pay süpermarketinin otoparkında bıraktı. Kapıyı kilitledikten sonra verilen talimata uygun olarak sol ön camı 2 parmak açık bırakmıştı. Kalabalık süpermarketin arka kapısından içeri girdi. Ayın son cuması olduğu için 10 binlerce memur ve işçinin maaş günleriydi. Çıkış kasalarının önünde uzun kuyruklar vardı. Isabella ön kapıdan mahallenin ana caddesine çıktı ve sola saptı. Kalabalık kaldırımlardan güçlükle geçip yeni postane binasına girdi. Sol yandaki telefon kulübelerinin birincisinde 2 genç kız vardı. Kıkır kıkır gülüyorlar, karşı taraftaki oğlanın söylediklerini birlikte dinlerlerken gözlerini yuvarlayıp uzun küpelerini sallıyorlardı. Isabella saatine baktı, saat başına 5 dakika kalmıştı. Ani bir heyecan dalgası kapladı vücudunu. Sabırsızlıkla cam kapıya vurdu. Kızlardan biri dilini çıkarıp kendisiyle alay ettikten sonra konuşmasına devam etti. Isabella 1 dakika sonra yine tıklattı kapıyı. Kızlar suratlarını asarak telefonu kapatıp kulübeden çıktılar. Isabella hemen içeri dalıp kapıyı kapattı. Telefonu açmamış, çantasında bozukluk para arıyormuş gibi yapıyordu. Saatine bakıyordu bir yandan da. Saat başı olduğu anda telefon çaldı, hemen açtı. Kırmızı gül dedi. Hemen arabana dön dedi bir ses. Hat kesilmişti. Isabella o şaşkınlığı arasında bile yaklaşık 3 yıl önce kendisini Thames kıyısında kamyonete alan o iri yarı kadının aksanını tanıdığından emindi. Isabella telefonu kapatıp koşa koşa çıktı dışarı. Otoparka 3 dakikada varmıştı. Kapıyı açarken sürücü koltuğundaki zarfı gördü. Len Dayton ve Le Carre romanlarını okuduğu için durumu hemen anlamıştı. O anda gözetlenmekte olduğundan emindi. Kaçamak bakışlarla çevresine bakındı. Otopark en az 2 dönümlük bir alanı kaplıyordu ve çevresinde yüzlerce araba vardı. İnsanlar alışveriş sepetlerini arabalarına sürüyorlar. Orada burada dilenciler ve çocuklar dolaşıyordu. Arabalar sürekli bir akış halinde girip çıkıyorlardı parka. Bu kalabalığın arasında kendisini gözetleyeni seçmesi olanaksızdı. Isabella direksiyon başına geçip Veltevreden'e döndü. Mektup postayla gönderilmeyecek kadar önemli olmalıydı. Yatak odasının kapısını kilitledikten sonra açtı zarfı. Nicky'nin yakınlarda çekilmiş renkli bir fotoğrafı düştü yere. Çocuğun üstünde mayo vardı. Neredeyse 3 yaşına basacak olan sağlıklı ve iri yapılı bir çocuk olmuştu. Arkasında masmavi bir denizin uzandığı beyaz bir kumsalda duruyordu. Resmin yanındaki mektup ise kısaydı. Armscor tarafından Cape Yarımadası'nda Silvermine Deniz Karargahı'ndan monte edilmekte olan yeni Siemens bilgisayar bağlantılı radar ağının tam bir teknik dökümünü mümkün olduğu kadar kısa sürede elde edeceksin. Planlar eline geçer geçmez bize haber ver. Bunları teslim etmenden sonra oğlunla ilk görüşmenin yapılması sağlanacaktır. İmza yoktu. Isabella mektubu yakıp tuvalete attı ve sifonu çekip küllerini boşalttı. Sonra tuvaletin kapağını kapatıp üstüne oturdu ve karşısındaki duvara baktı. Sonunda olmuştu işte ve böyle olacağını bekliyordu. 3 yıldır kendisini yasa dışı bir işe itmelerini beklemişti. O ana kadar babasının sırdaşı olması emredilmişti sadece. Onun sağ kolu olması istenmişti ve o da bunu başarmıştı. Ulusal partiye girip milletvekilliğine adaylığını koyması istenmişti. Nana'nın yardımı ve yol göstermesiyle onu da yapmıştı. Ama bu çok farklı bir şeydi. Dönüşü olmayan noktaya vardığını anlıyordu. İhanet etmeyebilir ve oğlunu terk ederdi. Ya da tehlikeli bilinmeyene doğru yürürdü. Tanrım yardım et bana diye söylendi. Ne yapabilirim? Ne yapmam gerek? korku ve suçluluğun gövdesine dolanan bir yılan gibi kendisini sıkıştırdığını hissediyordu. Sorusunun yanıtının ne olacağını biliyordu çünkü. Siemens radar tesisinin bir kopyası o anda babasının Sentain House'daki kasa odasındaydı. Dosya pazartesi günü özel bir kurye ile Silvermine Dağı'nın içinde yapılmış olan nükleer bir saldırıya dayanıklı deniz kuvvetleri karargahına götürülecekti. Ne var ki babası hafta sonu Camden Bu'daki koyun çiftliğine gidecekti. Isabella çok işi olduğunu ileri sürerek onunla gidemeyeceğini söylemişti. Cumartesi ve pazar günleri Nana, Cape Av Köpekler yarışmasında hakemlik edecekti. Gary karısı ve çocuklarıyla Avrupa'daydı. Sentain House'un üst katı böylece bütün hafta sonu Isabella'ya kalmış oluyordu. Kapıdaki nöbetçiler kendisini iyi tanıdıklarından içeri girmesi bir sorun olmazdı. Rüzgar kuzeyden esiyordu. İlk kar taneleri kurşuni gökyüzünde gümüş gibi parıldıyordu. Mezarın başında 8-10 erkek vardı, bir tek kadın bile yoktu. Joe Cicero'nun şimdi ölümünde olduğu gibi yaşamında da hiçbir kadın olmamıştı. Gelenler hepsi bölüm memurlarıydı. Bu görev verilmişti kendilerine. Tek bir sıra halinde kas katı duruyorlardı. Hepsinin üstünde kaputları ve kızıl çizgili resmi tören şapkaları vardı. Burunları acıdan çok soğuktan kıpkırmızı kesilmişti. Joe Cicero'nun arkadaşı yoktu. Meslektaşları arasında hayranlık ve korku dışında başka bir duygu uyandırmamıştı. Şeref kıtası bir adım ileri çıktı. Tüfekler havaya kalktı. Bir el ateş edildi. Sonra yeni bir emirle sürgüleri kapatıldı. Kıta geri çekildi ve sert adımlarla mezarın başından uzaklaştı. Resmi yas tutucular da birbirlerinin ellerini sıkıp kendilerini bekleyen arabalara yürüdüler. Mezarın başında bir tek Ramon Machado kalmıştı. Onun da üzerinde KGB albayının tören üniforması vardı. Demek sonunda oyun sona erdi ama sahneyi boşaltması çok uzun sürdü. Ramon 2 yıldır bölüm başıydı ama Joe Cicero hayattayken mevkiini tam olarak hak ettiğine inanamıyordu. Yaşlı adam yavaş yavaş ölmüştü. Acı dolu uzun aylar boyunca boğuşmuştu kanserle. Lubyanka'daki odasını son güne kadar terk etmemişti. Bölüm başkanlarının her toplantısında bulunmuş, iradesi ve düşmanlığı en son dakikaya kadar hep bir duvar gibi dikilmişti Ramon'un önüne. ''Elveda Joe Cicero, seni şeytana bırakıyorum artık.'' Ramon gülümsedi, dudakları soğuktan parçalanacak gibiydi. Arabası ağaçlar altında tek başına kalmıştı artık. Ramon yeni rütbesiyle şimdi siyah bir çayka ve onbaşı bir sürücüye sahipti. Sürücü kapıyı açtı. Ramon arka koltuğa yerleşirken eldivenli eliyle omuzlarındaki karları süpürdü. Büroya dedi. Ramon Moskova'yı severdi. Stalin'in büyük yurtsever savaşından sonra yaptırttığı geniş bulvarları, bazı binaların klasik hatlarıyla Stalin'in tepelerine birer kızıl yıldız oturttuğu, gökdelenlerin ortaya çıkardığı çelişkiyi severdi. Sovyetlerin büyüklük kavramı kendisini heyecanlandırıyordu. Halk kahramanlarının dev boyutlu bronz heykelleri önünden makineli tüfekler, orak ve çekiçler taşıyan ve sosyalist bayraklarıyla kızıl yıldızı göklere kaldıran kadın ve erkek heykellerinin önünden geçtiler. Ticari reklamlar, Coca-Cola ya da Marlboro içmek için milleti özendiren reklamlar yoktu burada. Kapitalist Batı ile Rusya ananın kentleri arasındaki en çarpıcı fark buydu. İnsanların iştahlarının böyle gereksiz şeylere kabartılması ve ulusun üretici kapasitesinin gerekli olandan gereksize kaydırılması Ramon'a çok itici geliyordu. Çay kasanın arka koltuğundan Rus halkına bakıyor ve onları yürekten takdir ediyordu. İşte düzenli ve devlet yararına kendilerini adamış insan topluluğu, tek tek kişilerin değil, tümün daha iyiye gitmesi için çalışan bir topluluk. Otobüs duraklarında, yiyecek kuyruklarında düzenle ve sabırla bekliyorlardı. Onları bir de Amerikan halkıyla kıyasladı. Açgözlülüğün en büyük erdem sayıldığı, herkesin kendi başının çaresine baktığı, sabrın en büyük kötülük olarak görüldüğü Amerika. Kişisel özgürlük ve hakların toplumun diğer kesimine bir zorbalık olarak geliştirildiği böyle sapık bir demokrasi idealine sahip başka bir ülke var mıydı yeryüzünde? suçlularını, yani Bonnie ve Clyde, Al Capone, Billy the Kid, mafya, zenci uyuşturucu kralları, böylesine göklere çıkaran başka bir ulus var mıydı? Rusya ya da aklı başında herhangi bir devlet hiç tahsisat ve bütçe konularını açık tartışmaya konu ederek silahlı kuvvetlerini böyle zayıflatır mıydı? Araba trafik ışıklarında durdu. İki otobüs dışında geniş caddede tek araba kendisininkiydi. Amerikalıların hepsinin birer arabası olması karşısında Rusya'da böyle bir mülkiyet savurganlığı yoktu. Ramon yayaların arabanın önünden düzenle geçişlerine baktı. Gördüğü yüzler yakışıklı ve akıllı, ifadeleri sabırlı ve sakindi. Giyim kuşamları herhangi bir Amerikan sokağında rastlanan derbederlikten uzaktı. Bu kültürlü ve eğitilmiş insanlar yanında Amerikalılar cahil sayılırdı. Rus tardalarındaki köylüler bile Puşkin'den bir şey söyleyebilirlerdi. Karaborsada en çok aranan şeylerden biri de klasik eserlerdi. Leningrad'daki Alexander Nevski mezarlığına ne zaman gitsen Dostoyevski ve Çaykovski'nin mezarlarının hep sıradan insanların getirdikleri çiçeklerle dolu olduğunu görürdün. Buna karşılık Amerikan lise mezunlarının yarısı, özellikle de zenciler, bir resimli romanın başlıklarını bile güç sokerlerdi. İşte 60 yıllık sosyalist devrimin ödülüydü bu, düzenli ve korunmuş bir toplum. Rus ekonomisi bile batılı gözler için aldatıcıydı. Amerikalılar gıda maddesi almak için oluşturulan kuyruklara ve dev gam mağazalarındaki tüketim maddeleri eksikliklerine bakarak kendi saf ve basit kafalarına göre bunu başarısız ya da en azından bozuk bir düzenin işareti olarak görürlerdi. Oysa askeri üretim mekanizmasının iç ekonomisini bilemezlerdi. Ramon uzaya fırlatılmak üzere roketin kapsülünde bekleyen Amerikalı astronotun hikayesini hatırlayıp gülümsedi. Yer kontrolünden adama heyecanlı olup olmadığı sorulduğunda şöyle demişti. Eksiltmede en düşük fiyatı vermiş 1000 şirketin ürününün tepesinde otursaydın sen nasıl hissederdin kendini? Rus silah sanayinde fiyat düşürme diye bir şey yoktu. Her şeyin sadece en iyisi vardı. Ramon araba Dzerzhinsky meydanına girerken oturduğu yerde doğruldu. Sürücü arabayı merkez binasının arkasındaki dar sokağa sokup diğer KGB arabalarının arasındaki yerine park etti. Ramon adamın kapıyı açmasını bekledi. Sonra inip ağır dökme demir kapılar arasından geçerek binaya girdi. Bürosuna girip kaputunu asarken sekreteri ayağa kalkıp kendisini selamladı. "Günaydın albay yoldaş." Ramon kadının saçlarını gece sardığını fark etti. Oysa o dağınık bırakmasını yeğlerdi. Katrina'nın badem gözleri çok eski bir Tatar atasının mirasıydı. 24 yaşındaydı. Kocası yeni MiG-27 uçaklarının birinin denemesini yaparken ölmüştü. Katrina masasının üstündeki karton kutuyu gösterdi. "Bunları ne yapayım albay yoldaş?" Ramon kadının kapağını açtığı kutuya baktı. General Cicero'dan geriye kalanlardı bunlar. Kadın çekmeceleri temizlemişti. Masa artık gerçekten kendisinindi. Altın kaplama, parker tükenmez kalem ve deri cüzdan dışında kutuda özel bir eşya yoktu. Ramon cüzdanı alıp açtı. İçinden 5-6 tane fotoğraf vardı. Joe Cicero ile Nyerere, Kaunda ve Nkrumah gibi Afrika liderlerinin fotoğrafları. Cüzdanı kutuya bırakırken eli Katrina'nın yumuşacık ve bembeyaz parmaklarına değdi. Kadın hafifçe titredi. Ramon onun soluğunun tutulur gibi olduğunu fark etti. "Arşive götürürsün. Bir makbuz al karşılığında." "Baş üstüne albay yoldaş." Katrina dar belli, geniş kalçalı, sakin ve çekici bir kadındı. Güvenlik soruşturması tam olarak yapılmıştı ve Ramon ilişkilerini günlüğüne titizlikle kaydederdi. Bölüm başkanının onayıyla ilişkiye girmişti kadınla. Moskova'da bulunduğu zamanlarda kadının evi kendisi için elverişli bir yerdi. Her ne kadar iki odasını yaşlı ana babası ve 3 yaşındaki oğluyla paylaşıyor olsa da. "Masanızın üstünde yeşil etiketli bir mesaj var albay yoldaş." Kadının yüzü o hafif el temasından kıpkırmızıydı hala. Ramon gece yarısı Moskova'dan ayrılacağı için hafif bir pişmanlık duydu. Genelde ayda ancak birkaç gün kalırdı Moskova'da. Katrina'yı o kadar az görürdü ki, aradan 2 yıl geçmesine rağmen kadın kendisi için hala çekiciliğini koruyordu. Katrina aklından geçenleri okumuş gibi alçak sesle, ''Bu akşam gitmeden evde yemek yer misin?'' diye sordu. Annem nefis bir sucukla bir şişe vodka bulmuş. ''Pekala küçüğüm.'' Ramon odasına girdi. Yeşil etiketli kutu masasının üstündeydi. Şifre bölümünün mührünü söktü. Şifreyi okurken Kırmızı Gül adı birden nabzını hızlandırmıştı. Buna da canı sıkıldı. Kırmızı Gül elinin altındaki yüzlerce ajanın sadece biriydi. Kişilikleri işin içine soktuğu takdirde kendi etkinliği zarar görürdü bundan. Yine de kutudan Kırmızı Gül dosyasını alırken bir İspanyol ırmağı başında kayanın üstüne uzanmış çıplak kızın hayali canlandı gözlerinin önünde. Dosyayı açınca istediği Güney Afrika Deniz Radar Zinciri raporunun gelmiş olduğunu gördü. Londra'dan diplomatik çanta içinde getirilmişti. Memnun olmuşçasına başını sallayıp önündeki ajandaya baktı. Sonra telefonu açıp kayıt bürosunun numarasını çevirdi. ''Bilgisayardan bir rapor istiyorum. Referans Protea, sayı 1178, acil lütfen.'' Raporun gelmesini beklerken kalkıp pencereden baktı. Kafası hala Kırmızı Gül raporunun uyandırdığı anılarla doluydu. Gece yarısı Şeremet Yevo Havaalanı'ndan başlayacak olan yolculuğun sonunda kendisini bekleyecek olan çocuğu düşündü. 2 aydır görmemişti Nikolas'ı, epey büyümüş olmalıydı. Çok daha rahat konuşuyordu herhalde. Zaten yaşına göre aşırı bir sözcük hazinesi vardı. Babalık gururu bir burjuva duygusuydu ve Ramon bunu bastırmaya çalıştı. Yapacak o kadar işi varken pencere önünde hayale dalmanın anlamı yoktu. Saatine baktı. 48 dakika sonra bir toplantı yapılacaktı. Bu toplantının sonucu bundan sonraki mesleğinin 10 yılını etkileyebilirdi. Masasına dönüp toplantı notlarını bir daha gözden geçirdi. Katrina çift aralıklı satırlarla yazmıştı konuşmasını. Ramon tüm konuşmayı ezbere biliyordu. Şimdi üzerinde daha fazla duracak olursa konuşmasının etkileyiciliği kaybolurdu. Kağıdı yerine bıraktı. O anda kapı vuruldu. Katrina kayıt memurunu içeri soktu. Ramon kayıt defterini imzalayıp gelen zarfı aldı. Katrina ile memur çıktıktan sonra da açtı. Protea, Güney Afrikalı ajanlarından birinin kod adıydı. Adamın gerçek adı Dieter Reinhardt'tı. 1930'da Dresden'de doğmuş bir Alman. Babası Dönitz'in denizaltılarından birinin başarılı komutanıydı. Almanya'nın bölünmesinden sonra Reinhardt Demokratik Alman Cumhuriyeti'nin donanmasına katılmış, 2 yıl sonra da KGB saflarına geçmişti. Berlin duvarından batıya kaçışı Joe Cicero tarafından hazırlanmış bir senaryoydu. Reinhardt ile karısı 1960'ta Güney Afrika'ya göç etmişlerdi. Güney Afrika yurttaşlığını kazandıktan sonra da Güney Afrika Deniz Kuvvetleri'ne katılmış ve yarbaylığa kadar yükselmişti. Halen Silvermine karargah komutanlığında muhabere dairesi başkanıydı. Bilgisayardan gelen yazı da onun 3 hafta önce radar zinciri hakkında gönderdiği rapordu. Ramon 2 raporu satır satır karşılaştırmaya başladı. 10 dakika sonra her ikisinin de genelde ve ayrıntılarında birbirlerinden farksız olduklarını saptamıştı. Protea 10 yıl boyunca sürekli sınanmış ve sonunda 1. sınıf diye nitelendirilerek en yüksek kategori kaynakları arasına girmişti. Kırmızı Gül de şimdi ilk güvenlik sınavından geçmiş oluyordu. Artık kendisine aktif gözüyle bakılabilir ve 3. sınıf derecesi verilebilirdi. Ramon 4 yıl süren dikkatli bir hazırlık döneminden sonra artık Kırmızı Gül'ü ajan olarak kabul edebilirdi. Katrina özel hattından kendisini aradı. ''Albay yoldaş, 6 dakika sonra yukarıda bekleniyorsunuz.'' ''Teşekkür ederim yoldaş. Lütfen belgelerin yok edildiğine tanıklık etmek üzere buraya gel.'' Ramon Protea raporunu kağıt parçalayıcısına atarken kadın başında durdu. Durumu ajandaya işleyip imzaladıktan sonra ona toplantı notlarını verdi. ''İyi şanslar albay yoldaş.'' Kadın yüzünü erkeğe çevirdi. ''Teşekkür ederim.'' Ramon ona dokunmadan dışarı çıktı. Büroda asla yakınlık olmazdı. 17. ayrımın sonu. Sayfa 163.